Ayrım 8.
Böylece belki o uzun zamandır hala bilinmeyen, unutulmuşluğa gömülen bir başkasından, vaktiyle çocuklarının anası Börte'yi kollarına alan adamdan da öcünü almıştı. Erde neden almıştı bu öcü? O ilk çocuğuna, büyük çocuğuna hep kuşku ile bakmış, onu sevmemiş ama bunu belli etmemeye çalışmıştı. Hörgücünden sarkan ipin iki ucunda iki ceset taşıyarak dolaşan devenin peşinden giden davulcular tokmaklarını vurmaya devam ediyorlardı. Hayvanın iki yanından sarkan cesetler, subay ve nakışçının cesetleri geleceğin dünya imparatoru için, onun kanlı tahtı için verilmiş kurbanlardı. Davullar susmak bilmiyordu. İnsanın kanını donduruyor, kulaklarını sağır ediyor ve orada bulunan herkesi uyuşturuyordu. O gün herkes en büyük emelini gerçekleştirmek için sefere çıkan büyük hanın buyruklarına uymayanların başlarına geleni kendi gözleriyle görmüştü. Cellatlar ve yasavullar hareket halindeki dar ağacı ile birlikte birliklerin, kafilelerin önünden tören yürüyüşüyle geçiyorlardı. Cesetler çukurlarına gömülünceye kadar davulcular gergin öküz gönlerini dövmeye devam edeceklerdi. Sonra ordu yola koyuldu. Cengiz Han'ın bozkırlar armadası batıya doğru ilerlemeye devam etti. Süvari birlikleri, konvoyları, kesilip yenecek hayvan sürüleri, silahtarları, gezici işlikleriyle bütün zanaatçılar, bu büyük sefere katılan herkes harekete geçip Sarı Özek bozkırında o lanetlenmiş yeri terk ettiler. Hepsi gitti. Yalnız bir kişi kaldı. Nereye gideceğini bilemeyen, ötekilere kendisinin de var olduğunu duyurmaya cesaret edemeyen bir kişi. Togula'nın yaşlı hizmetçisi Altın. Kucağındaki bebeği de sayarsak iki can idiler. Onu hepsi unutmuş gibiydi. Onun hala hayatta olmasından utanıyorlar ya da görmezlikten geliyorlardı. Vebadan kaçar gibi kaçtılar oradan ve ona aldırış eden olmadı. Az sonra derin bir sessizlik kapladı ortalığı. Ne bağırışmalar vardı, ne davul sesleri, ne de dalgalanan bayraklar. Yalnız toynaklar altında ezilen toprak ve hayvan dışkıları belli ediyordu hareket yönünü. Bunlar da Sarı Özek bozkırında kısa zamanda yitip gidecek izlerden başka hiçbir şey değildi. Herkes tarafından terk edilen, korkunç bir yalnızlığa itilen Altın, ıssız kalan konaklama yerinde dolanıp duruyor, sönmüş ocakların yanında kalan ya da yandığı için atılan yiyecek artıklarını topluyor, üzerinde bir parça et kalmış kemikleri sıyırıyordu. Şans eseri bir koyun postu buldu oralardan. Gecenin ayazından korunmak için onu omuzlarına attı. Geceleri donduran ayazdan, gündüzleri yakan topraktan onu ve felek öyle istediği için artık annesi olduğu çocuğu koruyacaktı bu post. Altın şaşkındı. Ne yapacağını, nereye gideceğini, nereye sığınacağını ve bebeğini nasıl besleyeceğini bilemiyordu. Gökyüzünde güneş parlayıp durdukça belki talih yüzlerine gülebilirdi. Belki bir mucize olur, bozkırlarda yitip kalmış bir çoban çadırına rastlayabilirlerdi. İmkansızı ümit etmeye çalışıyordu. Bu zavallı köle birdenbire özgürlüğünü kazanmıştı ama aynı anda taşınması güç bir yükü de vardı. Bu yükü, bu bebeği düşündükçe ürperiyordu korkudan. Biraz sonra çocuk acıkacaktı, süt isteyecekti. Süt de olmadığına göre gözleri önünde ölüp gidecekti yavrucak. Bundan korkuyor, çok korkuyor, korktukça da kendisini büsbütün güçsüz hissediyordu. Tek ümidi ki bu ıssız yerlerde o da mümkün görünmüyordu, insanlara, insanlar arasında süt verebilecek bir anaya rastlamaktı. O zaman çocuğu ona verir ve isteyerek onun kölesi olurdu. Yaşlı kadın acınacak bir halde dolaşıyordu bozkırda. Bazen doğuya, bazen batıya gidiyor, sonra yine doğuya yöneliyordu. Kucağında çocukla hiç durmadan yürüyordu. Çocuk kıpırdanmaya, sesler çıkarmaya, sonra da ınga ınga ağlamaya başladığı zaman güneş tam tepelerine çıkmıştı. Çocuğun bezlerini değişti. Yürürken sallaya sallaya uyutmaya çalıştı. Çocuk biraz susar gibi oldu ama az sonra ciyak ciyak ağlamaya başladı yine. Ağlamaktan yüzü gözü mosmor oldu. Zavallı altın o zaman olduğu yerde durdu, ümitsizlik içinde bağırmaya, yakarmaya başladı. İmdat, imdat, ben ne yapabilirim, elimden ne gelir? Uçsuz bucaksız bozkırda ne yanan bir ocak görebiliyordu, ne de tüten bir duman. Çocuk çırpınmaya, kıvranmaya başlayınca bu defa ona yalvardı. Benden ne istiyorsun küçük zavallı? Bugün 7. günün dünyaya geleli ve sen dünyaya felaketin için geldin. Seni nasıl beslerim zavallı öksüzüm? Bak çevrede hiç kimse yok. Bir sen bir de ben varız bu dünyada. Biz iki zavallı. Bir de tepemizde şu beyaz bulut. O küçük beyaz buluttan başka bir kuş bile yok gökyüzünde. Nereye gidebiliriz? Yemen için ne verebilirim sana? Bizi attılar, terk edip gittiler. Babam ve anneni asarak öldürdüler, gömdüler. Ve sonra o büyük savaş insanları nereye götürecek? Başlarına ne gelecek? Bir kuvvet, başka bir kuvvetin üzerine davullar çalarak, sancaklar açarak niçin yürüyor? Seni felakete iten bu insanlar ne istiyorlar? Altın çocuğu bağrına bastı, gözyaşları içinde bozkırda koşmaya başladı. Hiçbir şey yapamadan, durmamak, üzüntüden eriyip yok olmamak için koşuyordu. Masum çocuk kendi çığlıklarına ve gözyaşlarına boğuluyor, süt istiyordu. Umutsuzluk içinde ne yapacağını bilemeyen Altın orada bir taşın üzerine oturdu. Elbisesini yırtarak sapsarı memesini çocuğun ağzına uzattı. Hiç evlenmemiş, hiç doğum yapmamıştı. Anneliği tatmamıştı. Al bakalım. Sütüm yok benim. İnandın mı şimdi? Sütüm olsa sana vermez miydim? Zavallı öksüzüm. Olmadığını anla da bana işkence yapmayı bırak artık. Ne dediğimi anlıyor musun? Konuşmak istiyorum işte. İstersen alay et benimle. Memelerimle de alay et. Ey Tanrım, ne büyük ceza bu. Çocuk memeyi ağzına alır almaz sustu. Çok beklediğine kavuşmuş, diş etleriyle memeye iyice yapışmış, şapur şupur dudaklarını oynatıyor, küçük gözleri sevinçten açılıp kapanıyordu. "Hey, ne oluyor sana?" dedi Altın. Kızgınlıktan, çok çaresizlikten öyle konuşuyordu. "Tamam mı? Anladın mı şimdi? Az sonra daha çok bağıracak, daha çok ağlayacaksın. Bu lanet bozkırda benim elimden ne gelir? Seni aldattığımı sanıyordun değil mi? Sanki bunu yapabilirmişim gibi. Hayatım boyunca köle yaşadım ben. Bu doğru. Hiç kimseyi aldatmadım. Yalan söylemedim. Küçücük bir çocuk iken Çin'de bizim ailede hiç kimse kimseyi aldatmaz derdi annem. Haydi biraz oyalan. Sonra acı gerçeği sen de anlayacaksın. Köle Altın böyle konuşuyor. Kaçınılmaz acıya, sütsüz olduğunun anlaşılması gerçeğine hazırlıyordu kendini. Ama hayret, bebek ağzını ayırmıyordu onun memesinden. Tam aksine yüzü mutluluktan parlamaya başlamıştı. Altın memesini hafifçe çocuğun ağzından çekti ve apak süt damladığını görünce bağırmaktan kendini alamadı. Şaşa kalmıştı. Tekrar verdi memesini çocuğun ağzına. Sonra yine çekti ve gerçekten süt geldiğini gördü. Ve üstelik şimdi bütün vücudunda gittikçe artan bir güç bulmaya başlamıştı. ''Tanrım, yüce Tanrım!'' diye bağırdı. ''Sütüm var benim, sütüm var. Beni duyuyor musun küçüğüm? Gerçek süt bu. Annen olacağım senin. Artık açlıktan ölmeyeceksin. Gök Tanrı bizi duydu zavallı yavrum. Bak dinle beni. Senin adın Kunan. Annen ve baban sana bu adı verdiler. Onlar birbirlerini sevdiler ve seni dünyaya getirdiler. Bunun bedelini de hayatlarıyla ödediler.'' Dua et, teşekkür et seni beslemem için bu mucizeyi yaratana, bana süt verene. Altın heyecanın etkisiyle sustu. Hava çok sıcaktı. Alnından boncuk boncuk ter dökülüyordu. Etrafına bakındı. Hiçbir şey, hiç kimse yoktu görünürde. Uçsuz bucaksız düzlükte küçük bir hayvan bile yoktu. Yalnız güneş vardı. Bir de tam tepesinde yukarıda o küçük beyaz bulut. Karnı iyice doyan çocuk gevşedi, uykusu geldi. Kendini Altın'ın kucağına bırakıverdi. Solukları şimdi pek düzenliydi. Yaşlı kadın o güne kadar bütün çektiklerini, hala kulağına vınlayan o davul seslerine her şeyi unutarak o güne kadar hiç tatmadığı annelik duygusunu tadıyor, mutlu oluyordu. Ona bu mutluluğu veren yer gök ve süt idi. Bunların beraberliğiydi. Bu sırada Dünya Fatihi'nin büyük seferi devam ediyordu. Ordu, konvoylar, sürüler, bozkırların bütün armadası batıya doğru yol alıyordu. Önünde alev püsküren ejderhalı sancaklar, yakınında muhafız bölüğü ve maiyetiyle yorulmak bilmeyen ak yeleli, kara kuyruklu rahvan atını koşturuyordu. Atların toynakları yeri sarsıyor, hiçbir engelle karşılaşmadan ufukları aşa aşa gidiyorlardı. Ufuktan sonra bir ufuk daha doğuyordu. Gittikleri yerin ne sınırı vardı ne sonu. Dünyanın büyüklüğü ile karşılaştırınca küçücük bir kum tanesinden başka bir şey olmayan büyük hanın göz alabildiğine uzanan her yeri, o yerlerin daha ötesini, daha öteleri fethetmek, böylece dünyanın dört bucağına hükmeden bir hükümdar olmaktı emeli. Ordularını savaştan savaşa, fetihlerden fetihlere bunun için koşturuyordu. Büyük han mağrur ve sessizdi. Kuşkusuz onun kişiliğine bu yakışırdı. Ama onun içini kemiren şeyin ne olduğunu kimse bilmiyordu. Bazen birden hiç haber vermeden ve hiç beklenmedik bir anda atının gemini çekip yön değiştiriyor, onu izleyenler çarpmamak için atlarını hemen yana sürüyor, açılmak zorunda kalıyorlardı. O, büyük han, dikkatle, kaygıyla gökyüzüne bakıyor, telaşlanıyor, gökyüzüne bakarken güneş yüzüne vurmasın diye elini alnına koyuyor ve elleri titriyordu. Yoktu. O küçük bulut başının üzerinde görünmüyordu artık. Biraz geride kalmış olabilirdi ama gerilerde de, yanlarda da, ileride de görünmüyordu. Oraya kadar onu hiç terk etmeyen küçük beyaz bulut birdenbire kaybolmuştu. Ertesi gün, daha ertesi gün, hatta kayboluşundan 10 gün sonra da görünmedi. O küçük beyaz bulut büyük hanı terk etmişti artık. Cengiz Han İdil kıyılarına ulaşmıştı. Ama artık gökün, Gönk Tengri'nin ondan yüz çevirdiğini anlamıştı. Bu yüzden daha ötelere gitmek istemedi. Batının fethi işiyle oğullarını, torunlarını görevlendirdi. Kendisi ana vatanına döndü, orada öldü ve gömüldü. Nereye gömüldüğü tam olarak bilinemiyor. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir gider gelirdi. 1953 Şubat'ının ortalarında sarı özek bozkırlarını doğudan batıya geçen yolcu trenlerinden birine bir özel vagon eklenmişti. Doğrudan doğruya furgona bağlanan bu numarasız vagon ötekilerden farksız görünüyordu. Ama dışarıdan böyleydi. Gerçekte vagonun yarısı posta işlerine ayrılmıştı. Öbür yarısı da her tarafı sımsıkı bir kapalı bir sorgulama hücresiydi. Devletin güvenlik örgütlerinde çalışanlar için, önemli sayılan şüpheliler için ayrılmıştı bu vagon. Kazakistan eyaletinde güvenlik işlerinde çalışan birinci sınıf bir askeri sorgu yargıcı olan Tansık Beyev'in hayalinde yarattığı bir davanın sanığı olarak Abu Talip Kutlubayev de bu vagona bindirilmişti. Tansık Beyev ve iki muhafızı onu başka şehirde başka insanlarla yüzleştirmek için götürüyorlardı. Tansık Beyev bir işin bir avın peşine düştüğü zaman yorulmak nedir bilmezdi ve yolculuk sırasında da devam ederdi sorgulamalarına. Şimdi o düşman gizli servislerinin Alman esir kamplarından kaçıp Yugoslavya'ya geçenler arasında kurduğu bir örgütün izindeydi. Adım adım izleyerek bu yıkıcı, bu bozguncu elemanları ortaya çıkaracak örgütü çökertecekti. Düşman gizli servislerinin yardımı olmadan Alman kamplarından kaçabilirler miydi? Bu kaçaklar Yugoslavya'da geleceğin revizyonistleriyle işbirliği yapmakla kalmamış, İngiliz casusluk örgütleriyle de temas kurmuşlardı. Sovyet iktidarının düşmanı olan bu yeraltı ajanlarını mutlaka bulacak, maskelerini düşürecekti. Bunu da aralıksız sorgulamalarla, yüzleştirmelerle, dolaylı dolaysız kanıtları biriktirerek yapacak, iyi yönlendirilmiş bir kovuşturma sonunda zafere ulaşacak, yani hepsini itiraf ettirecekti. İlk ürünlerini toplamıştı bile. Sorgulama sırasında Abu Talip Kutlubayev, Yugoslavya'da çarpışan 10 kadar tutsağın adını hatırlamıştı. Bunlar hakkında da gizli bir araştırma yapmış, çoğunun ülkesinin değişik bölgelerinde sağlıklı bir ömür sürdürdüklerini öğrenmişti. Bunlar tutuklanmış, sorguya çekilmiş, birçok isim bildirmişler. Böylece Yugoslav hainlerinin listesi epeyce uzamıştı. Kısacası dava iyice önem kazanmıştı. Amirlerinin de yardımı ve onayı ile artık işin somut sonuç alacak bir aşamasına gelmiş bulunuyordu. Zaten düşmanla mücadele söz konusu olunca koruyucu tedbir almak için her yol, her girişim, her şey sakıncasız idi. Eğer bir başarı sağlanırsa bundan yalnız Tansıkbayev değil, öteki şehirlerde ona bu işte yardımcı olan birçok meslektaşı çabalarından dolayı büyük ödül alırlardı. Çünkü uluslararası siyasi gerginlikte Yugoslav Komünist Partisi ile olan anlaşmazlıkta Stalin doğrudan doğruya Tito'yu suçlamış, ona çatmıştı. Onun için bu davada herkes bir ilerleme kaydedilmesini istiyor, herkes sıkı bir işbirliği yapmak için can atıyordu. Çikalov, Kuybişev ya da Sıratov gibi değişik bölgelerde bulunan merkezlerde tutuklananlarla yüzleştirmek üzere Tansıkbayev'in Kutlubayev'e getirmesi sabırsızlıkla bekleniyordu. Tansıkbayev hiç vakit kaybetmiyor, büyük bir çaba ve hızlı bir tempo ile çalışmasını sürdürüyordu. Bir yerden bir yere götürülmenin sanık üzerinde çok etkili olduğunu da fark etmişti. Özel vagonun parmaklıklı pencerelerinden geçip gittikleri istasyonların yakınlarındaki köylere, evlere sürekli dalgın ve acı acı bakıyordu. Tansıkbayev onun içinden geçenleri tahmin ediyor, olabildiği kadar onun güvenini kazanmaya çalışıyor, bir sorgulama yargıcı olarak ona hiçbir kötülük yapmak istemediğine, suçunun pek büyük olmadığına, öyle sandığına inandırmak istiyordu onu. Mesela Abu Talib Kutlubayev'in yabancı gizli servislerin kurduğu casusluk örgütünde ülkede olağanüstü bir durum olursa faaliyete geçecek olan bu örgütte bir şef olmadığı kesindi. Eğer asıl şefin bulunmasında kendisine yardımcı olursa, hele yüzleştirme sırasında onun maskesini düşürmeye yardım ederse cezası çok hafiflerdi. Ancak 5 yıl, bilemedin 7 yıl hapiste yatar, sonra evine döner, ailesine, çocuklarına kavuşurdu. Soruşturmada doğruyu söyleyip yardımcı olduğu zaman en büyük cezadan, ipten kurtulurdu. Ama ne kadar direnirse, onları ne kadar yanıltmaya çalışırsa, kendi durumunu o kadar güçleştirir, ailesini, çocuklarını da o kadar büyük tehlikeye atmış, onlara felaket getirmiş olurdu. Böyle davranırsa, kapalı bir oturumda Viçkaya, İdama mahkum edilmesi kaçınılmaz olurdu. Tansıkbayev sanığı konuşturmak, itirafta bulunmasını sağlamak için bir vaatte daha bulunarak son kozunu oynuyordu. Kendisiyle işbirliği yaparsa kaleme aldığı efsaneleri, özellikle Mankurt ve Sarı Özek kurbanları efsanelerini dosyasından çıkaracaktı. Eğer işbirliği yapmazsa mahkemede bu efsaneleri dolaylı ve üstü kapalı milliyetçilik propagandası olarak değerlendirecek, öyle görülmesini sağlayacaktı. Neydi Mankurt efsanesi? Unutulmuş, yararsız ata dilini canlandırmaya, milletlerin asimile olmasını, eritilmesini önlemeye çalışmak gibi zararlı bir çaba ve büyük suç idi. Sarı Özek kurbanlarına gelince bu apaçık, güçlü bir iktidarı kötülemek, bireylerin çıkarlarını devlet çıkarlarından üstün tutmak, kokuşmuş burjuva bireyciliğine, ferdiyetçiliğine sempati duymak ve genel olarak kolektifçiliği eleştirmekti. Başka bir deyişle kolektif hiyerarşiyi değil, bireyciliği savunmaktı. Bu ise sosyalizme karşı olmak demekti. Oysa sosyalist ilkelere, sosyalist çıkarlara karşı gelenlerin en ağır cezalara çarptırıldıklarını herkes bilirdi. Bir tarladan bir başak buğday çalanın cezası çalışma kamplarında 10 yıl sürünmek olursa ideolojik bir sabotajın cezası ne olurdu? Bunu düşünmüş müydü hiç? Mahkeme onu daha ağır şekilde suçlayacak başka şefler de bulabilirdi. Tansıkbayev daha inandırıcı ve etkili olmak için Sarı Özek'le ilgili yazılardan çıkardığı sonuçları birkaç kez yüksek sesle üstüne basa basa okudu. Bunlar Kutlubayev'in tutuklanması ve davanın açılması için asıl gerekçeler idi. Tren yolculuğu 2 günden beri devam ediyordu. Tren Sarı Özek'e yaklaştıkça Abu Talip demir parmaklıktan akıp geçen bozkıra daha bir heyecanla bakıyordu. Çok eziyet veren, baskı ve tehditlerle geçen sorgulamalar arasında demir duvarlı o hücre kompartımanında kendi düşünceleriyle baş başa kaldığı kısa sürelerde oluyordu. Tıpkı Alma-Ata'daki bodrum hücresi gibi burası da bir hapishaneydi ve orası kadar sağlamdı. Burada da bir gözcü zaman zaman dikiz deliklerinden ona sert sert bakıyordu ama yine de yeraltı hücresinden daha iyiydi. Hiç olmazsa günün 24 saatinde gözüne ışık tutmuyorlardı. En önemlisi de şimdi içinde ufak bir umut olmasıydı. Bu umut ona bazen heyecan veriyor, bazen soğuk ter döktürüyor, hiç rahat bırakmıyordu. Bu tren küçük Boranlı istasyonundan geçerken bir an için olsun karısını ve çocuklarını görebilmek umuduydu. Tutuklandığı günden beri onlara hiçbir haber gönderememiş, onlardan da en ufak bir haber alamamıştı. Tam bir gözetim altında tutulan bu furgon hücresinde Alma-Ata yakınlarındaki bir marşandiz istasyonuna götürülürken Abu Talib'i umut ve kuşkular içinde titreten işte bu düşüncelerdi. Trenin Sarı Özek'e doğru gittiğini anlar anlamaz heyecanı son sınırına varmıştı. Zarife'yi ve çocuklarını uzaktan şöyle bir an için görebilse yeterdi. Sonra ne olursa olsundu. Bu üzüntüyle öyle kıvranıyor, öyle allak bullak oluyordu ki başka hiçbir şey düşünemiyor. Trenin bu istasyondan gece karanlığında değil de gündüz geçmesi, Zarife ve çocukların barakada değil dışarıda bulunmaları için Tanrı'ya dua ediyordu. Bütün istediği buydu. Hem az hem çok şeydi bu. Düşünüyor ve Allah'ım ne olur çocuklar ve Zarife o anda evin dışında bulunsalar diyordu.